Ayrım 39, sayfa 428. Mağara, Gene'nin Balart olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Beni mi bekliyordun? Otoparkta arabanı gördüm. Seni aramaya çalıştım. Beşten sonra çağrıların sekretere bırakıyorum. Cep telefonuna da cevap vermedin. Kapamıştım. Sürekli beni kontrol etmene gerek yok Rick. Ben iyiyim. Gerçekten iyi misin? Birlikte arabaya doğru yürümeye başladılar. Mağara da derin bir iç geçirdi. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı sonra. Yıldızlar şehrin ışıkları yüzünden solgun görünüyorlardı. DNA testi isteyip istememek konusuna karar vermem gerekiyor. Gerçekleri bilmek istediğimden emin değilim. O zaman yaptırma. Onlarla akraba olup olmamanın hiçbir anlamı yok. Amalta'nın seninle ve kim olduğunla hiçbir ilgisi yok. Ben de eskiden olsa böyle düşünürdüm. Damarlarımda kanlarını taşıyor olabileceğimi, insanların kim olduğunu öğrenmeden önce, canavarlarla dolu bir aileden geliyor olabileceğimi öğrenmeden önce. Kötülük kalıtsal değildir. Yine de ailemde birkaç tane seri katil olduğunu bilmek pek hoş bir duygu değil. Maura kapıyı açıp direksiyona geçti. Tam anahtarı kontağa yerleştirmişti ki Ballard arabaya doğru eğildi. Maura benimle bir akşam yemeği ye. Maura durup düşündü. Ona bakmıyordu. Ballard'ın teklifini düşünürken gözlü gösterge panelinde yanan yeşil ışığın üzerindeydi. Dün gece bana bir şey sormuştun. Kardeşine aşık olmasaydım yine de seninle ilgilenmeyeceğim. Sana verdiğim cevaba inanmadı sanırım. Maura dönüp ona baktı. Bunu bilmenin bir yolu yok değil mi? Çünkü onu seviyordun. O zaman beni tanıman için bana bir şans ver. Ormanda seninle birlikteyken hissettiğim şey hayal gücümün bir ürünü değildi. Sen de ben de hissettik bunu. Aramızda bir şeyler var. Ballard biraz daha sokulu ve usulca ekledi. Sadece bir akşam yemeği Maura. Maura ıssız binanın içinden yalnızca ölülerin eşiğinden çalışarak geçirdiği saatleri düşündü. Bu gece yalnız olmak istemiyorum dedi kendi kendine. Bu geceyi yaşananlarla birlikte geçirmek istiyorum. Bu geceyi yaşayanlarla birlikte geçirmek istiyorum. Çin mahallesi sağda, hemen caddenin başında dedi Maura. Oraya gidelim o zaman olur mu? Ballard hemen sürücü koltuğuna geçip oturdu. Bir an için birbirlerine baktılar. Otopark lambası yüzüne vuruyordu. Ama yüzünün yarısı hala gölgedeydi. Ballard yanağını dokunmak için uzandı. Sonra koluyla Maura'yı kendine çekmek üzere davrandı ama Maura ona doğru yaklaşmıştı bile. Yarı yolda buluştular. Dudakları birbirine kenetlendi. Maura usulca iç geçirdi. Ballard'ın onu sıcacık kollarını çektiğini hissetti. O sırada kopan patlamayla bir anda sarsılmıştı. Rich'in camının patlamasıyla irkildi ve gözlerini kırptı. Yüzüne cam parçaları fırlamıştı. Gözlerini açıp Ballard'a baktı sonra. Daha doğrusu yüzünden arta kalanlara. Şimdi yüzünün olması gereken yerde kanlı bir et öbeği duruyordu. Bedeni yavaşça üzerine yıkılmıştı. Başı bacağına dayanıp kaldı. Bütün bedeni onun kanıyla sırılsıklam olmuştu. Rick, Rick diye bağırdı. O sırada dışarıda bir hareketlenme oldu. Maura dehşet içinde başını kaldırıp karanlığa dikti gözlerini. Siyahlar içinde bir silüet robot gibi kendinden emin bir biçimde ona doğru ilerliyordu. Beni öldürmeye geliyor. Arabayı sür. Sür şu arabayı diye geçirdi içinden. Maura, Rick'in bedenini vitesin üzerinden kaldırmaya çalıştı. Paramparça olan yüzünden kanlar fışkırıyordu. Maura'nın elleri kandan yapış yapış olmuştu. Sonunda arabayı geri vitese takmayı başardı ve gaza bastı. Lex sarsılarak geri gitti. Silahlı saldırgan arkasında bir yerdeydi. Hareket halindeydi. Maura var gücüyle haykırarak Rick'in yüzünü vitesin üzerinden çekti ve vitesi ileri aldı. Arka pencere patlamıştı o anda. Maura saçlarına fırlayan camların arasından gözlerini kıstı. Hemen gaz pedaline asıldı. Lexus bir anda öne doğru atılmıştı. Saldırgan otoparkın en yakındaki çıkışını kapatmıştı. Mağaranın gidebileceği bir tek yer kalıyordu bu durumda. Yan tarafta otoparkın Boston Üniversitesi Tıp Merkezi'ne ait kısmına doğru sürecekti. İki otoparkın arasında sadece bir kaldırım vardı. Mağara son sürat kaldırıma doğru ilerlemeye başladı. Biraz sonra tümsekten geçerken yaşayacağı sarsıntıya hazırladı kendini. Tekerlekler çimento kaldırımına çarpıp havaya kalktığı sırada çenesinin kasıldığını hissetti. Dişleri kenetlenmişti. O sırada bir mermi daha fırladı ve arabanın ön camını paramparça oldu. Kırılan camlar gösterge panelinin üzerinde dağılırken başını öne eğdi. Cam kırıkları yüzüne çarpıyordu. Lexus'u ileriye doğru atılınca kontrol tamamen kaybetmişti artık. Az ileride bir lamba direğinin olduğunu gördü. Çarpışma kaçınılmazdı. Hava yastığı açılmadan önce gözlerini kapattı. Çarpışmayla birlikte koltuğa çakılmıştı. Yavaşça gözlerini açtı. Şaşkınlık içindeydi. Kornası durmaksızın çalıp duruyordu. İnan hava yastığının arasından sıyrılıp kapıyı açtığında ve sendeleyerek kaldırıma yuvarlandığını bile hala çalmaya devam ediyordu. Tökezleyerek ayağa kalktı. Kornanın dinmek bilmeyen bağırışından kulakları sağır olmuştu. Yan tarafta park etmiş bir arabanın arkasına saklanmayı başardı sonunda. Dengesini sağlayamıyordu ama güçlükte de olsa dizi dizi park etmiş duran arabaların aralarında ilerlemeye zorladı kendini. Karşısına açık bir alan uzanıyordu şimdi. Tekerleklerden birinin yanında diz çöktü ve çamurluğun yanından diğer tarafa dolandı. O sırada gölgelerin arasından sıyrılıp bir makine gibi acımasızca paramparça olmuş Lexus'a doğru yürüyen silüeti görünce damarlarından akan kanın donduğunu hissetti. Sokak lambasından vuran ışığa adım atmıştı şimdi. Mavra at kuyruğu yapılmış sarı saçları gördü. Silahlı saldırgan yolcu kapısını açıp eğilerek Ballard'ın cansız bedenine baktı. Birdenbire başını kaldırmıştı şimdi. Sağ sola bakınarak otoparkı baştan aşağı taradı. Mavra tekerleğin arkasına sindi iyice. Nabzı şakaklarında zonkluyordu adeta. Panikle nefes alıp vermeleri hızlanmıştı. Önünde uzanan açıklığa baktı. Burası başka bir sokak lambasıyla ışıl ışıl aydınlanıyordu. Bu alanın ötesinde yolun hemen karşısında parlak kırmızı ışıkları da acil yazıyordu. Burası tıp merkezinin acil servisiydi. Tek yapması gereken o açık alanı geçip sonra da Albany Caddesi'nden karşıya geçmekti. Durmaksızın çalan kornanın sesi şimdiden hastanenin çalışanlarının dikkatini çekmiş olmalıydı. Çok yakındaydı. Yardım çok yakındaydı. Kalbi güm güm atıyordu. Mavra topuklarının üzerinde sallanıp dengesini salladı. Kıpırdamaya korkuyordu. Orada kalmaya da korkuyordu. O sırada arabanın diğer tarafından siyah botları gördü. Koş. Bir anda kendini açık alana doğru koşarken bulmuştu. Kurşunu şaşırtmak için sağa sola zikzaklar çekerek filan değil, sadece korku içinde dümdüz koşuyordu. Kırmızı acil yazısının ileride pırıl pırıl parlıyordu. Bunu yapabilirim diye düşündü. Bunu yapa kurşun bir tokat gibi inmişti omzuna. Bir anda öne fırlayıp yüzüstü asfalta yuvarlandı. Dizlerinin üzerinden kalkmaya çalıştı ama sol kolunu yerden kaldıramıyordu. Ne oluyor? Koluma ne oldu diye düşündü. Kolumu neden kullanamıyorum? İnleyerek sırtüstü devrildi. Sokak lambasının ışığı tepesine parlıyordu. Bir anda karşısında Carmen Ballard'ın yüzünü gördü. Seni bir kez öldürdüm dedi Carmen. Şimdi bir kez daha öldürmem gerekecek. Lütfen Rick ve ben asla asla sana ait olmadı zaten. Carmen silahını doğrulttu. Silahın namlusunu Maura'ya bakan kara bir göz gibiydi. Seni lanet fahişe. Ölümcül vuruşunu yapmak üzere olan Carmen'in eli silahın üzerinde gerildi. O sırada başka birinin sesi duyuldu. Bir erkek sesiydi bu. Silahını yere bırak. Carmen şaşkınlık içinde gözlerini kırpıştırdı. Göz ucuyla sesin geldiği tarafa baktı. Birkaç metre ötede hastanenin güvenlik görevlisi duruyordu. Silahını Carmen'e doğrultmuştu. Beni duydun mu diye haykırdı adam. Silahını hemen bırak. Carmen'in eli titremeye başlamıştı. Önce yerde yatan Maura'ya sonra da güvenlik görevlisine baktı. Öfkesi ve intikam almak için duyduğu itiraz içinde bulunduğu durumun gerçekleriyle çatışıyordu. Biz sevgili değildik dedi Maura. Sesi öyle cılız çıkıyordu ki Carmen kornanın gürültüsünden onu duyabildiğinden bile emin değildi. Onlar da değillerdi. Yalancı. Carmen gözlerini yeniden Maura'ya çevirdi. Sen de tıpkı onun gibisin. Rick beni onun yüzünden terk etti. Beni terk etti. Bu Anna'nın suçu değildi. Evet, onun suçuydu. Şimdi olanlar da senin suçun. O sırada fren yaparak duran araçların sesine rağmen gözlerini Maura'dan ayıramamıştı. Başka bir ses kendisine seslendiğinde bile. Memur Ballard, silahını yere bırak. Rizzoli, Carmen yine yan gözlerle diğer tarafa baktı. Son kez seçeneklerini gözden geçirdi. Şimdi üzerine iki silah doğrultulmuştu. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın hayatı sona ermişti. Carmen gözlerini yeniden ona çevirdiğinde Maura kararının ne olduğunu görebiliyordu. Carmen'in koru gerildi ve Maura'ya doğru nişan aldı. Namlu son mermisini fırlatmaya hazırlandı. Maura Carmen'in silahının elinde sağlamlayıp ölümcül atışını yapmak üzere tetiği çekmeye hazırlanmasını istedi. O sırada kopan gürültü Maura'yı şaşkına çevirmişti. Carmen yana doğru yalpaladı ve sendeleyerek yere devrildi. Maura kendisine doğru yaklaşan ayak sesini duyabiliyordu. Her taraftan siren sesleri gelmeye başladı ve tanıdık bir ses bir şeyler mırıldanıyordu. Oh tanrım doktor. Mağara üzerine eğilmiş kendisine bakan Rizzoni'nin yüzünü gördü. Sokakta bir sürü ışık yanıp sönüyordu. Etrafında gölgeler toplanmaya başlamıştı. Hayaletler onu karşılamaya gelmişti. Onu alıp kendi dünyalarına götüreceklerdi. Bölüm 32. Her şeyi diğer taraftan görüyordu şimdi. Bir hastaydı, doktor değildi. Sedyenin üzerinde koridorlarda ilerlediği sırada teker teker ışıkların altından geçiyordu. Kabarık şapkasıyla bir hemşire sedyesini itiyordu. Endişesi gözlerinden okunuyordu. Sedyenin tekerlekleri gıcırdadı. Hemşire sedyeyi ikili kapılardan ittirip ameliyathaneye girdiği zaman nefes nefese kalmıştı artık. Mağaranın tepesinde başka türlü ışıklar parlıyordu şimdi. Daha parlak, kör edici ışıklar. Otopsi odasındaki ışıklar gibi. Mağara ışıktan kamaşan gözlerini kapattı. Ameliyathane hemşirelerin onu ameliyat masasına yatırdığı anda Anna'yı düşündü. O da aynı bunun gibi bir lambanın altında çırılçıplak uzanıyordu. Bedeni ortadan ikiye ayrılmıştı ve tanımadığı insanlar içine bakıyordu. Maura Anna'nın ruhunun tepesinde dolandığını hissetti. Bir zamanlar Maura'nın onu bedenine baktığı gibi Anna da şimdi onun bedenine bakıyordu. Kardeşim diye geçirdi içinden. Pentobartibal damarına yayılmaya başlamıştı. Işıklar solmuştu şimdi. Beni mi bekliyorsun yoksa? Ama uyandığında karşısında gördüğü yüz Anna'nın yüzü değildi. Jane Rizzoli'ydi bu. Yarı yarıya kapatılmış panjurdan vuran gün ışığı çizgi çizgi Rizzoli'nin yüzüne vuruyordu. Rizzoli Maura'ya doğru eğildi. Selam doktor. Selam diye fısıldadı Maura. Kendini nasıl hissediyorsun? Pek iyi değil. Kolum. Maura acıyla yüzünü buruşturdu. Galiba ağrı kesicinin zamanı gelmiş. Rizzoli uzanıp hemşire çağrısı düğmesine bastı. Teşekkürler. Her şey için teşekkürler. Hemşire gelip Maura'nın serumuna bir doz morfin enjekte ettiği sırada ikisi de sessizdi. Hemşire gitti sonunda. Uyuşturucu yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamıştı. Ama aralarındaki sessizlik hala devam ediyordu. Rick dedi Maura usulca. Üzgünüm. Biliyorsun. O... Biliyorum. Maura'nın gözleri yaşarmıştı. Ağlamamak için gözlerini kırpıştırdı. Hiç şansımız yoktu. O kadının hiç şansa bırakacağı yoktu zaten. Arabanın kapısından çizilen o pençe izleri her şey Rick'le ilgiliymiş. Kocasından uzak durmanız için yapmış bunu. Kırılan camlar, posta kutusundaki ölü kuş, Anna'nın Castle'dan geldiğini sandığı tüm o tehditler sanırım Carmen. Şehri terk etsin diye Anna'yı korkutmaya çalışıyordu. Kocasını bıraksın diye. Ama sonra Arena Boston'a döndü. Rizzoli başını salladı. Bir kardeşi olduğunu öğrendiği için dönmüş. Benim için. Ve Carmen kız arkadaşının şehre döndüğünü öğrenmiştir Rizzoli. Rick Anna'nın telesekreterine mesaj bıraktığını söylemişti. Hatırlıyor musun? Kızı mesajı duyup annesine söylemiş. Carmen'in kocasıyla yeniden birleşme umutları da suya düşmüş tabii. Diğer kadın yine onun bölgesine girmişti çünkü. Ailesinin içine. Maura Carmen'in sözlerini anımsadı. Asla sana ait olmadı zaten. Charlie Castle aşkla ilgili bir şey söylemişti bana, dedi Rizzoli. Başka aşklardan ne olursa olsun vazgeçilmez demişti. Bazı aşklardan. Kulağa romantik geliyor değil mi? Ölüm bizi ayırana dek. Ama sonra aşk yüzünden ölen insanları düşünüyorsun. Gitmek isteyen sevgilinden vazgeçmeyen aşıklar yüzünden ölenleri. Morfin bütün bedenini sarmıştı artık. Maura gözlerini kapatıp kendini uyuşturucunun tatlı kollarına bıraktı. Nasıl bildin diye mırıldandı. Carmen olduğunu nasıl anladın? Black Talon. Başından beri takip etmem gereken ipucu buydu. O mermi. Ama Lankların peşine düştüm. Canavarın peşine takılıp asıl konudan uzaklaştım. Ben de diye fısıldadı Maura. Morfinin etkisiyle uykuya dalmak üzere olduğunu hissediyordu. Sanırım hazırım Jane. Gerçeği öğrenmeye hazırım. Hangi gerçeği? Amalta bunu bilmek zorundayım. Annen olup olmadığını mı? Evet. Eğer öyleyse bile bunun bir anlamı yok. Sadece biyoloji işte. Bu sana ne kazandıracak ki? Gerçeği dedim Maura iç geçirerek. En azından gerçeği bilirim. İnsanlar gerçekleri duymayı istemezler aslında diye düşündürüz öyle arabasına doğru yürüdüğü sırada. Canavarların dönünden gelmediğine dair ufacık bir ümit bile olsa ona tutunmaya çalışmak daha iyi değil miydi? Ama Mora gerçekleri duymayı seçmişti ve Rizzoli gerçeğin ne kadar acı olduğunu biliyordu. Arama timindekiler şimdiden iki kadının bedenini daha bulmuşlardı o tepede. Matty Purvis'ın gömüldüğü çukurun hemen yakınındaydı onlar da. O tabutun içinde. Aynı korkularla yüzleşmek zorunda kalan daha kaç tane hamile kadın olmuştu acaba? Kaç tanesi kuluçka makinesi olarak görevlerini sona erdirdiği anda kendilerini bekleyen o korkunç sonu keşfetmiş ve kaçınılmaz gerçekle yüzleşmişti? Ben bu korkudan sağ çıkabilir miydim? Bunun cevabını asla bilemeyeceğim. O kutuda kapalı olan ben olmadığım sürece de bilemem. Arabasına ulaştığı zaman gayri ihtiyari bütün lastikleri kontrol etmekte buldu kendini. Arabasının etrafını kolaçan etti. Onu izleyen biri olup olmadığına baktı. İşte bu insanı bu hale getiriyor diye düşündü. Kötülüğün her an etrafta olduğunu hissetmeye başlıyoruz. Orada olsan da olmasan da. Rizzo Nitro Subaru'suna binip motoru çalıştırdı. Havalandırmadan vuran sıcak hava serinleyene dek bir süre orada öylece durdu. Sonra çantasına uzanıp cep telefonunu çıkardı. Gabriel'ın sesini duymalıyım diye düşündü. Matty Purvis gibi olmadığını bilmek zorundayım. Kocamın beni sevdiğinden emin olmalıyım. Benim onu sevdiğim gibi beni sevdiğinden emin olmalıyım.